Kıbrıs Türk Kültüründen izler.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Kıbrıs Türk Kültüründen İzler programımızda her zaman olduğu gibi halk bilimci, şair, yazar Sayın Havva Tekin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Programı Sayın Melda Alpay hazırladı, teknik yönetmenimiz Tanca Teksin ve sunucumuz ben Hakan Tuzcu. Sayın Tekin, bugün Kıbrıs'ın hangi bölümünde olacağız, ne anlatacağız?
Bugüne kadarki programlarımızda hep Kıbrıs'ın üstünde yaşayan uygarlıkları ve kültürleri, gelenek göreneği konuştuk. Bugün Kıbrıs'ın kendisini konuşmayı düşünüyorum.
Nasıl yani?
Kıbrıs'ın doğasını konuşalım bugün. Oho. Ne var ne yok, bu ada nasıl bir ada? Bir hayvan ve bitkilerini konuşalım, ağaçlarını konuşalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Kıbrıs Akdeniz'de bir ada ve dinleyenlerimiz de mutlaka biliyorlardır. Akdeniz iklimi kışları ılık ve yağışlı, yazları kurak ve sıcak, çok sıcak olur. Gerçekten de Kıbrıs tam anlamıyla bunu yansıtan bir ada. Yazın böyle 50-60 dereceye kadar çıkan sıcacık bir ada. Tabii yaz sevenler, sıcak sevenler için çok ideal bir şey. Mayıs'tan itibaren ısınıyor ve artık Temmuz'da en yüksek noktaya çıkıyor ısı. Fakat bu iklim aynı zamanda bir zenginlik de kazandırıyor Kıbrıs'a. Çünkü o iklimin sıcağını, nemini seven bitkiler ve o iklime, doğaya uygun hayvan çeşitliliği bayağı zengin bir habitat yaratıyor Kıbrıs'ta. Bu da zenginlik tabii ki. Ben öyle görüyorum en azından. Kuzey Kıbrıs'ta 22'si endemik olmak üzere 1600 çeşit bitki olduğunu söyleyebiliriz. 350 kuş çeşidi, 26 farklı sürüngen, bunlardan 7 tanesi yalnızca Kıbrıs'ta var. Bu endemik türlerden 7 tanesi sadece Kıbrıs'ta var. Bu da çok ilginç ve daha enteresan bir şey söyleyeceğim size. Kıbrıs buzul çağından etkilenmemiş. Yani etkilenmediği için belli başlı bazı türler yok olsa da geri kalan türler yaşatmış kendisini. Bu da son derece önemli tabii ki. Adada bulunan hayvanların bazıları Kuzeybatı Avrupa'dan, bazıları Güney Afrika'dan gelmiş tür olarak mutlaka bir şekilde taşınmışlardır adaya ve bir hayat ortamı bulmuşlardır ki hala sürüyor buradaki şeyler, yaşam süreçleri. Kıbrıs'ın bugün hala var olan en vahşi türü muflon denen keçi var. Bu vahşi keçi koyunun bir türü aslında. Böyle boynuzlu, bol tüylü, kısa bacaklı bir dağ keçisi. Ben tabii Kıbrıs'ta gördüm onu ve çok hoş bir hayvan tabii ki. Yükseklerde yaşıyor. Koruma altına alınmış. Özellikle Güney Kıbrıs'ta, Trodos bölgesinde koruma altına alınmış bazı türlerle beraber. Ne yazık ki bütün ülkelerde olduğu gibi Kıbrıs'ta da yangınlar, insan eli müdahaleleri, işte ev yapmak için yıkılan veya sürülen ormanların yarattığı yıkım diyeceğim. Hayvanların da bitkilerin de ömrünü yok ediyor, kısaltıyor, ortadan kaldırıyor türleri. Ama Kıbrıs'ın yine de buna bir direndiğini düşünebiliyorum ben. Sürüngenlerden bahsedeyim. Çok ilginç bir şey. Kıbrıs'ta bol miktarda yılan var. Fakat bu yılanların hiçbiri, yani bir tür dışında hiçbiri zehirli değil.
Aa, çok ilginç.
Evet, engerek yılanı dışında hiçbir tür zehirli değil. Kara yılan mesela çok sevilir halk tarafından. Çünkü kara yılan tarla farelerinin fazlalığını engelliyor, onları yiyor ve fazlalığını engelliyor. Bu da verimli bir şey tabii, özellikle çiftçiler bunu çok seviyorlar. Ve kesinlikle kara yılan gördüğünüz zaman Kıbrıs'ta hiçbir zaman müdahale etmezsiniz. Geçip gitmesine saygı gösterirsiniz. Çok böyle değişik bir şeydir Kıbrıs'ta.
Faydalı bir hayvan olarak.
Tabii kesinlikle
bulmuş.
Faydalı bir hayvan. Çünkü orada olmaması gereken bir hayvanı yok ederek veya azaltarak onun varlığını çiftçiye yararlı oluyor. Bir sokmuyor, bir zehri yok. O yüzden de seviliyor halk tarafından. Hatta bir rivayet anlatayım ben size, yeri gelmişken dinleyenlerimizi paylaşalım. Geçmişte anlatırlar ki bir çocuğun beşiğine yılan, kara yılan gidip yerleşmiş ayak ucuna. Anne gelmiş, babaanne de evde uyukluyormuş bir köşede, hiç fark etmemiş. Kadın görünce tabii genç gelin çığlık çığlığa bağırmaya başlamış. Babaanne yakalamış gelini, demiş ki uğurdur kızım, kara yılan oğlanın ayak ucuna yattıysa uğurdur kızım demiş. Bu çok ilginç gelmiştir bana her zaman. Demek ki bu kadar çok halk kendi doğasını benimsiyor, kendi içine alıyor, yaşatıyor. Bu aslında halkların daha önce konuştuğumuz üzere halkların yaşadıkları coğrafyaya olan adaptasyonu da çok önemli. Yani hayvanını benimsiyor, neredeyse aileden sayacak yani o kadar önemli ve kıymetli buluyor. Bütün bunlar o toprağa sahip çıkmasını da yaratıyor halkların, öyle düşünüyorum. Milattan önce 2000 yılına kadar adada yaşamış olan cüce filler, cüce su aygırları, vahşi yaban domuzlarını da anmak gerekiyor. Tabii artık onlar yok adada ama buzul çağı döneminde 2000 yıllarda falan onlar varmış ve yaşıyorlarmış adada ama şu anda ne yazık ki onlardan söz edemiyoruz. Tarih olmuşlar. Kuşlar Kıbrıs'ta çok önemli bir hayvan türü. İki büyük göç rotası var kuşların. Kıbrıs tabii orta bir yerde olduğu için, o göç yolu üzerinde olduğu için konaklama ve dinlenme, hatta yavrulama için kullanıyorlar adayı. Bu yüzden de çok kuş çeşidine rastlayabiliyorsunuz. Bu rotalardan bir tanesi Batı Rusya'dan güneye, yani Filistin'e ve Doğu Afrika'ya doğru giden rota. Diğeri de Balkan ve Afrika rotası diye tanımlanıyor. Bahar aylarında özellikle adaya uğrayan birçok kuş türünü izlemek için meraklıları geliyor. Yani büyük fotoğraf makineleri veya dürbünlerle kuşları incelemek, araştırma yapmak için gelen çok ciddi miktarda kuş meraklısından söz etmemiz gerekiyor. Kıbrıs'ta iki tür kartaldan söz etmek isterim. Şah kartallar denen bir tür, bir de daha yırtıcı olan tavşancıl kartallar deniyor onlara. İki türden bahsederler. Siyah göbekli çöl keklikleri Mesari Ovası'nda bol miktarda bulunmakta. Bunlar kurak ve taşlık bölgeleri seviyorlar. Bu yüzden de oradan mutlular tabii ki. Nehir ağızlarında ve kayalık sahillerde küçük kırmızı kuşlardan bahsetmek isterim. Onlar da renkleriyle çok böyle cümbüş, renk cümbüşü yaratıyorlar doğada. Aslında bütün bunlar renklerle, seslerle çok özel hayvanlar kuşlar. Benim için kuşlar çok ayrı bir yerde, martılar özellikle. Bütün kuşlar, keklikler mesela, bunlar bizim çocukluğumuzdan çıkıp gelen kuş anılarım.
Şimdi burada sevgili dinleyenlerimiz merak edecektir, hani kuşlar nasıl bir his uyandırıyor diye. Bunu bir deneyimlemelerini öğütleriz.
Kesinlikle,
en azından kendi evlerine yakın bir yerde tabii bir kuş gördüklerini bir süre incelesinler.
Kesin.
İnsana farklı bir ruh haline getiren bir duyguya sahip oluyorsunuz bir zaman sonra. Ve o kuş size bir şeyler anlatıyormuş hissine kapılıyorsunuz. Dolayısıyla çok ilginç aslında bu duyguya kapılmak. Bu da biraz doğayla bütünleşmenin bir parçası gibi algılayabiliriz.
Hakan Bey, kesinlikle katılıyorum size. Özellikle bunu deneyimlememiş olan dinleyenlerimize şunu öğütlemek isterim. Sabah erken saatte, daha hayat uyanmadan, daha insanlar sokaklara çok fazla çıkmadan, eğer ortamını bulabilirlerse bir ağaç altında gözlerini kapatarak kuş seslerine adapte olup dinleyerek bir zaman geçirmelerini öneriyorum. Acayip güzel bir şey. Gerçekten onların doğaya söylediklerini dinliyorsunuz veya kendi aralarındaki konuşmaya tanık oluyorsunuz. Resmen konuşuyorlar. Ben bülbülleri bu anlamda, başka küçük kuşları çok dinlemişimdir doğada, büyük bahçelerde. Ya onlar zaman zaman şöyle düşünüyorum, aslında doğanın gerçek sahipleri. Yani konuk olmuş gibiyiz bu doğaya. Onlar sürekli kendi içlerindeki diyalogları sürdürerek yaşıyorlar ve belki de yaşatıyorlar da, destekliyorlar da doğayı.
Evet, özellikle kuş gözlemcilerine dikkat edin efendim. Çok sosyal, çok pozitif insanlar.
Kesinlikle. Sakin insanlar bir de. Değil mi? Çünkü evet, bir balıkçılar, bir kuş gözlemcileri sakin olmak zorundadır zaten. Başka türlü izleyemezler veya oradaki görevlerini veya niyetlerini gerçekleştiremezler diye düşünüyorum. Yeri gelmişken Kıbrıs'ın muhteşem diye tanımlanan kuşlarından bahsetmek isterim.
Oraya geçmeden bir müzik arası verelim
mi? Tabii ki, tabii ki.
O muhteşem kuşları tabii merakla ki bekleyeceğiz. Önce bir kısa müzik aramız var. Güzel bir ezgi dinleyelim. Ardından da devam edeceğiz.
Cennetten parça mıdır? Kıbrıs bir adamıdır. Cennetten parça. Paşa merkezidir, Kıbrıs'ın şerefidir. Hep Paşa'nın gençleri, çener hep gönülleri, çelikten bir elleri. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Hep Paşa'nın gençleri, çener hep gönülleri, çelikten bir elleri. Ah Kıbrıs'ım, Kıbrıs'ım. Sanki altın parçası, Kıbrıs'ın her kazası, sanki altın parçası. Mavsahi zarları, yeşil hirme dağları, Baf'ın güzel bağları, ah ne hoştur Kıbrıs'ım. Mavsahi zarları, yeşil hirme dağları, Baf'ın güzel bağları, ah ne hoştur Kıbrıs'ım. Gurbette yaşayamam, Kıbrıs'ı ben bırakamam, gurbette yaşayamam. İskele sahiline, Neymos'un içkisine, kızların sevgisine, vurgunum ben Kıbrıs'ım. İskele sahiline, Neymos'un içkisine, kızların sevgisine, vurgunum ben Kıbrıs'ım. İskele sahiline, Neymos'un içkisine,
yeniden birlikteyiz. Muhteşem kuşları anlatacağız, evet, şimdi.
Sarı renkli asma kuşu, arı kuşu, ibibik kuşu, deri kuşu, flamingolardan bahsetmek isterim. Renkleriyle veya beden ve yapılarıyla gerçekten çok göz alıcı kuşlar. Flamingolar örneğin Güney Kıbrıs'ta Tuz Gölü, Larnaka'daki Tuz Gölü'nde yaşıyorlar. Kıbrıs kuyruk kakan kuşu mesela çok ilginç bir kuş. Baştan kara, orman tırmaşık kuşu, ispinoz, ihsak kuşu, turaç, baykuş ve sülün gibi kuşlar Kıbrıs doğasında rastlanan kuşlar. Özellikle bu tırmaşık kuşu, turaç kuşu bana hep ilginç gelir. Mesela turaç kuşu ile ilgili küçük bir efsane anlatabiliriz dinleyenlerimize. Turaç kuşunun aslında bıcır bıcır bir genç kadın olduğu, bir yeni gelin olarak bir eve gelin geldi. Fakat kayınvalidesinin kıskançlığı yüzünden ona büyü yapıldı ve artık sesinin çıkmadığını söylerler.
Çok ilginç.
Böyle ilginç şeyler vardır, efsaneler. Şu anda Kıbrıs doğasında tilkiye, yaban tavşanına, uzun kulaklı kirpiye, tarla faresine bol miktarda rastlıyoruz. Bunlar da doğanın tabii ki yaşayanları dememiz gerekiyor. Bunun dışında tabii bir ada olduğu için balıklardan da söz etmemiz gerekiyor. Aslında Kıbrıs'ın kıyılarında büyük balığa çok rastlanmıyor. Kefal balığı, karagöz balığı, kırlangıç balığı, bazen de palamut yakalanabiliyor. Okinos balığı, tırpan balığı da zaman zaman yakalanıyor.
Bu biraz sıcak deniz olmasından kaynaklanıyor sanırım.
Sanıyorum, evet, sıcak deniz olmasından kaynaklanıyor. Küçük balıklar var yine yakalanan. Fakat Kıbrıs'ta hayvandan bahsederken kaplumbağalar çok ayrı bir yerde. İki tür kaplumbağa var Kıbrıs'ta. Karette karette dediğimiz kaplumbağalar ve yeşil kaplumbağalar. Kıbrıs'ta bu yeşil kaplumbağaların 300-400 tane olduğu söyleniyor. Fakat karettalarla ilgili çok ilginç şeyler paylaşmak isterim dinleyenlerimizle. 2000 tane karettanın kuluçkaya yattığı söyleniyor bir yıl içerisinde. Bu kaplumbağalar korunma altına alınan özel bir tür. Çok ilginçler. 25-30 yaşına geldiklerinde 1-2 metre boyuna ulaşabiliyorlar. Yetişkinleri erkekler ve dişiler beslenmek ve çiftleşmek için yılda belli zamanlarda sahile çıkıyorlar. Onun dışında sürekli denizdeler. Hatta şöyle bir şey söyleniyor. Bir sahilde doğan bir karette yavrusu yetişkin olduğunda doğduğu sahile gelip yuva yapıyormuş. Yani bu hayvanlar arasındaki algının, iletişimin ne kadar derin ve büyük olduğunu aslında
gösteriyor. Müthiş bir navigasyon bilgisi.
Müthiş.
Demek ki.
Yunuslar da öyle aynı şekilde, evet, biliyorsunuz. Yani onların o büyük sularda nasıl yön bulduğunu, nasıl kıyılara veya nerede besleniyorsa, nerede yuva yapıyorsa, o noktaya nasıl döndüğü her zaman hayret konusu bence. Çok özel şeyler. Kaplumbağalarla ilgili şöyle bir bilgi paylaşmak isterim Kıbrıs'la alakalı. Bu türlerin tehlikede olduğu bilgisiyle Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği Glasgow Üniversitesi ile bağlantıya geçiyor ve diyor ki bu türleri biz kaybetmek istemiyoruz ama ne yapacağımız bu konuda bilmiyoruz tam anlamıyla. Bize yardımda bulunun. 1992 yılında üniversite kaplumbağa koruma projesi gereğince gönüllüleri gönderiyor adaya ve gönüllüler kaplumbağaları daha iyi yaşatacak veya sürdürülebilir olan kıyıları tarıyorlar ve en uygun kıyıları saptıyorlar. 80 tane sahil gözlemlenmiş oluyor bu süreç içinde. Özellikle Girne'ye yakın bir bölge var. Girne'nin 10 mil doğusunda bulunan Alagadi denen bir sahil var. Gidenler biliyordur mutlaka. Orada karette karettaların yuvası vardır. Ben gittim gördüm oradaki karette yuvalarını. Numaralıdır yuvalar. Ha, mesela yumurtladıktan güzel. Sonra o sahile kimseyi sokmamaya çalışırlar. Rahatsız etmemeye çalışırlar. Hatta şöyle bir şey tanık oldum. Mumlar yakarak sahilin biraz gerisinde onların o gelişlerini izleyen meraklıları var karettaların. Kıbrıs doğası için bence çok kıymetli bir şey karettaların varlığı. Tahmine göre 2000 tane yavru doğduğu zaman bunlardan yalnızca bir tanesi hayatta kalabiliyor.
Evet.
Bu da çok acı bir şey. Çünkü küçücük bir yavrunun başka bir hayvana yem olmadan tekrar denize, okyanusa ulaşabilmesi ve orada hayatını sürdürebilmesi bir mücadeleyi gerektiriyor. Çok kez de başarılı olamıyorlar tabii ki. Bu yüzden de kayıp oluyor. O kadar doğmasına rağmen 2000'de bir çok küçük bir rakam tabii ki. Kaplumbağaların kuluçka döneminden de söz etmek isterim. Mayıs'tan Ağustos'a kadar olan süreçte kuluçka dönemleri var. 45 ile 60 günlük bir kuluçka döneminden bahsederiz. Tabii dişiler dediğim gibi 1 ile 3 yıl arasındaki bir süreçte o kıyıya, daha önce geldikleri o kıyıya geliyorlar. Orada yuva yapıyorlar, orada yumurtluyorlar. Ve yavrunun doğması burada gerçekleşmiş oluyor tabii ki. Bu anlamda dediğim gibi Kıbrıs'ın habitatı çok zengin. Yani birçok doğanın habitatı çok zengindir. Önemli olan insanın buna saygı gösterip sahip çıkması.
Bir de tanıması tabii gerekiyor tabii.
Tabii tanıması gerekiyor. Yani bu anlamda çocuklar yetişirken hem o doğa gezileriyle hem de bilgiyle çocukları bu anlamda bilgilendirmek gerekiyor ki sonraki zamanda bu çocuklar yetişkin olduklarında, genç olduklarında hem sahip çıksınlar, hem değer bilsinler, hem de anlatsınlar bir sonraki kuşağa bunun ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu. Evet, hayvanlardan söz ettiğimiz bu bölümden sonra ben Kıbrıs ormanlarından söz etmek isterim biraz da. İklimin kurak olması ne yazık ki orman yangınlarına çok fazla olanak sağlıyor. Yaklaşık bir 15 yıl önce çıkan büyük bir orman yangınından söz etmek isterim yeri gelmişken. Nereden nasıl çıktığı henüz bilinmiyor. Yani çeşitli rivayetler var tabii ki. Ama sonuç itibariyle rüzgarlı bir zamana denk getirerek çıkartılan veya çıkan bu yangınlar beş parmaklara çok ciddi şekilde zarar verdi. Ben o gün hatırlıyorum o dağların yanma şeklini. Ben ağlamıştım, o kadar üzülmüştüm ki. Çünkü bir ormanın oluşabilmesi için, bir ağacın 30-40 yıllık bir ömre sahip olması için çok ciddi bir zaman geçiyor. Orada yaşayan yalnız ağaçlar değil. Kelebeklerden tutun, kirpiye kadar, tavşana kadar, küçük geyiklere kadar, yaban hayvanlarına.
Minicik böceklere kadar.
Tabii tabii. Yani bazı ağaçların 300-400 tane hayvanı konuk ettiği söyleniyor. Şimdi siz bir ormanı yakarken veya bir ormanın yanmasına izin verirken buna herhangi bir nedenle ortam hazırlarken aslında siz bir katliama sebep olmuş oluyorsunuz. Birçok yangında görmüştür dinleyenlerimizde. Yangından sonra o hayvanların ölü hallerini görmek hepimizi çok derinden üzmüştür. Çünkü onlar nereye kaçacaklar? Yani nereye, ne kadar kaçabilirler o orman yapısı içinde? Bu yüzden ormanların korunması çok önemli. Çünkü ormanlar yalnız hayvanları konuk etmiyor. Aynı zamanda doğayı temizliyor. İnsanlara ferahlık duygusu veren zamanlar ve ortamlar hazırlıyor. Bu anlamda da çok kıymetli olduklarını düşünüyorum. Kıbrıs ormanlarında kızılçam, habbe çamı, ardıç, servi, meşe ve koca yemiş ağaçlarına sıkça rastlanıyor. Özellikle beş parmakların kuzey bölümlerinde sıkça bu ağaçların arasında bademle, yabani bademleri, ardıçları da rastlayabiliriz. Badem ve zeytin Kıbrıs'ta bu anlamda çok kıymetli iki ağaç. Zeytinler özellikle, yaşlı zeytinlere de ben rastladığımı anlatmak isterim. 600 yıllık zeytinler var mesela Kıbrıs'ta. Ben hep şunu söylüyorum. Bir coğrafyada var olan bir ağaca sahip çıktığınız zaman aslında birçok şeye sahip çıkmış oluyorsunuz. O sizin gıdanızı sağlıyor. Yağınızı sağlıyor bir zeytin ağacı. Ve güzellik yani. Acayip bir şey.
Özellikle de şunu söylemek lazım. Geçmiş dönemlerin çok ünlü büyük imparatorluklarından Roma İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemdeki aslında petrol bugünkü kıyaslarsak tabii. enerji sağlayan tabii, petrol tabii. O zaman zeytin.
Tabii. Ve zeytinyağı.
Yani, zeytin ve zeytinyağı tabii. Her yani, şey onun üstüne tabii, kuruldu.
Ticaret bunun üzerinde evet. dönüyor. Yani Kıbrıs'ın ticaretini zeytinyağı, zeytin, üzüm buna benzer tahıllar uzun süre götürmüş. Kıbrıs'ta var olan bitki örtüsü aslında Anadolu'nun bitki örtüsüne benziyor. Özellikle Akdeniz kıyılarına benziyor. Ama yani şunu da söylemek gerekiyor. Kıbrıs'ta var olan ormanlar dışında belki gelecek programımızda sözünü etmemiz gereken çok ilginç endemik bitkiler var. Çiçekler var. Onlardan da belki bir sonraki programda söz ederiz dinleyenlerimize.
Efendim bugün için çok teşekkür ediyorum ben size. Kıbrıs Türk Kültürü'nden İzler programında Sayın Havva Tekin şair yazar bizimle birlikteydi. Programı Melda Alpay hazırladı. Teknik yönetmenimiz Tanca Teksin ve sunucunuz ben Hakan Tuzcu. Tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Kıbrıs Türk Kültüründen izler.